Ayrım 34.
Yargıçlar bile sövüyorlar bu ülkede. Yurdun sorunları üzerinde hukukçular yargıçlar da konuşmalı. Çözüm önermelidirler kuşkusuz. Ancak konuşurken konumları gereği 9 ölçüp 1 biçmelidirler. Başkalarını incitmemelidirler. Karşıt görüşlülere aşağılayan üslubunu eleştirdiğim Hürriyet 34-1995, bir yargıç bana ağız dolusu sövdü. Üzüldüm ve bekledim. Düzeltmedi. Esasen kendisinden başka bir tepki de beklenemezdi. Çünkü basında Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Baro dergilerinde yinelenen slogan, ozansız sözcükler yığınından oluşan, şişkin üsluplu kitabının en az 20 yerinde sergilenen zengin argonun bir bölümüydü bu. Ona göre kendi görüşünden yana olmayan herkes, dünya çapındaki ozanlar, yazarlar, düşünürler bile beyin özürlü, kompleksli, ruh hastası, sersem, terbiyesiz, madrabaz, uşak, köşk devletçisi, sidik yarışı yapan, aptal, dönek, demokrasi mikrobu, vatan haini kişilerdi. Yazarların, bilim adamlarının sövgüleriyle bitiriyorum örnekleri. Bunlardan bir bölümü dilde özleşmeye karşıdırlar. Bu doğal bir olgudur. Ancak kimilerine göre özleşmeciler, fare, P. Fuat, ne idüğü belirsiz manyak, M. Hacı Eminoğlu, kültürsüz, cahil, kasıtlı, G. Evliyaoğlu, Hav Hacı, A. F. Başkil, güve gibi musallat olan, İ. H. Yıldırım, densiz, dinsiz, cibilliyetsiz, T. Buğra. Kişilerdi. Akım ise manyaklık, sapıklık, O. Turan, N. Menteş, cehalet, hiyanet, Z. Fındıkoğlu, barbarlık, ırkçılık, T. Buğra, salgın hastalık, T. Erer, gaflet, cinayet, A. N. Tarlan idi. T. Yücel, dil devrimi ve sonuçları, 1982, sayfa 45 ve diğerleri. Oysa, peki doğrusu neydi, bu somut konulara nasıl yaklaşılmalıydı? Burada Avrupa Parlamentosu üyeleri yargıçlar ve özdeşmecilerle ilgili 3 konuyu ele almak yeterlidir sanırım. Önce A. Parlamentosundan başlayalım. Birleşik, tek, güçlü bir Avrupa, birçok devlet adamının ülküsü olmuştur. 19.9.1945'te Winston Churchill Zürich Üniversitesi'nde ABD'den esinlenerek Avrupa Birleşik Devletleri'nden söz etmiştir. Bugün gelinen nokta Avrupa erkidir. Ürokrasi. Erkin resmi adı ise Avrupa Birliği'dir. Yasama organı Avrupa Parlamentosu'dur. Başkanı Alman Sosyalist Klaus Hansch'tır. 7-7-1992'de imzalanan ve sonra da ülke halk oylarına sunulan Maastricht Antlaşması'yla 1994'te Avrupa yurttaşlığı noktasına gelinmiştir. Türkiye'ye gelince, geçen yüzyıldan bu yana Türkiye Doğu-Batı arasındaki seçimini yapmıştır. Bu batıdır. Avrupa Birliği'ne girmek için çalışıyor. Gümrük Birliği'ne girmek üzeredir. İmzaladığı antlaşmayı işte bu Avrupa Parlamentosu onaylayacaktır. Özgür iradeyle yapılan bu seçim bence yerindedir. Türkiye'nin batıyla bütünleşmesinde insanımız, toplumumuz, ekonomimiz için sayısız yarar vardır. Elbette batı için de böyledir bu. Ama batıyla bütünleşmek için her batılı devlet gibi Türkiye'nin de gerçekleştirmesi gereken vazgeçilmez koşullar vardır. Bunlar Avrupa Birliği'nin örgütlenme statüsüyle antlaşmalardan, sözleşmelerden doğmuş ve devletlerin, halkların uyacaklarına ilişkin onur sözü verdikleri yükümlülükler ya da nesnel koşullardır. Demokrat bir ülke olma ve ekonominin belli bir düzeye gelmiş bulunması, zaten böyle bir devleti hem batılılar ve hem de Türk halkı istiyor. İsteklerimiz bu noktalarda örtüşüyor. Türk halkı Avrupa istediği için değil, kendine gerekli olduğu için eksiksiz, çağcıl bir demokrasi istiyor. Yasalarını gözden geçiriyor, arayışını sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu'nun yürütme organının başkanı A. Lamassoure, Avrupa ile kenetlenmiş, güvenlik açısından Avrupa mimarisinin bir parçası olmuş, istikrarlı, zengin ve demokrat bir Türkiye özlediklerini söylerken, Türk halkının isteklerini dillendirmiyor mu? Tribune pour Europe, Nisan 1995. Devletler bu koşulların yaşama geçirilip geçirilmediğinin denetimini çoğu zaman sözleşmelerle benimsemişlerdir. Söz gelimi Türkiye'nin 11.1.1988'de imzaladığı yürürlük 26.2.1988. İşkence ve insanlık dışı ya da küçültücü ceza ve tutumların önlenmesine ilişkin Avrupa Komitesi'nin üye devletlerin sözleşmeye uyup uymadığını denetlemek üzere ziyaretler yapmasını ve bu görevleri kolaylaştırmayı devletler benimsemişlerdir. Madde 1-14. Yükümlülükleri önce benimsemek, sonra da onlara uymamak, devlet saygınlığı ve o halkın onuruyla bağdaşmayan bir ikiyüzlülüktür. İnceleme, denetleme ziyaretine ilkin izin vermek, sonra da sen müfettiş misin sorgulamalarıyla bunu bir onur sorunu yapmak ise tam bir kara güldürüdür. Eğer yansızlığı gölgeleyen, çifte ölçüt kullanıldığı izlenimini yansıtan bir durum söz konusu ise elbette itirazlar yapılmalıdır. Ancak itiraz etmek, sövmek demek değildir. Ülkemizin başbakanı ve bir bakanı kadındır. İranlı, Iraklı, Yunanlı bir bakan onlara böyle sözler söyleyebilir mi? Söylerse halkımız buna kayıtsız kalır mı? Olayı bir onur sorunu yapanlar, ülkenin başbakanı özür dilemek zorunda kaldığında üzülmemişler midir? Özür dilemek uygarca bir tutumdur. Ama yanlışlığı da kabul etmelidir. Yanlışın bedeli olmalı. Ama bunu ne ülke, ne özür dilemeye zorlanan ülkenin başbakanı ve ne de hükümeti ödemelidir. Siyasal iktidarın tercihleri beni ilgilendirmiyor. İlgili bakanın yetenekleri de beni ilgilendirmiyor. Halkımızı ve beni ilgilendiren şudur. Seçimlerde nitelikli kişileri ayıklamada Türk halkını başarısız gösteren bir olgunun o halkın saygınlığını gölgeleyip gölgelemediği. İşin bundan ötesi politik tercihlerdir. Onlarsa beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Politika yazınında sövgü hiç mi olmamıştır? Elbette olmuştur. Ancak pırıltısı, estetiği, onun dal kılıç kabalığını öylesine örtmüştür ki bugüne değin gelmiştir. Örneğin Disraeli, İngiliz parlamentosunda konuşurken bir gün Gladstone hükümetinin oturduğu sıralara dönerek "Bu hükümetin yarısı eşektir." demiş. Parlamento üyelerinin ve başkanın "sözünü geri al" uyarısı üzerine de Disraeli şu nefis yanıtı vermiştir. "Sayın Başkan, sözümü geri alıyorum. Bu hükümetin yarısı eşek değildir." Kabalık bağışlanmaz, ancak bir sövgü bile zeka ışıldığında sövgü olma niteliğini yitirebilir, bağışlanabilir. Disraeli olayı bunun en çarpıcı örneğidir. Ya yargıçların sövmeleri, sövüşmeleri? Bence verilen örneklerin en vahimi, en tehlikelisi budur. Vahimdir çünkü yargıçlar ilkin yasal düzenin bekçileridir. Kimileri göreve başlarken anayasal kurallara uyacaklarına dair onurları üzerine ant içmişlerdir. Ayrı düşünüyor diye bırakınız sövmeyi, başkasını kınayan bir yargıç hem bir anayasa suçu işlemiş hem de kendi onurunu ayaklar altına almış olur. Bu bir. Yargıçlar yalnızca düzenin değil toplumdaki değerlerin de koruyucularıdır. İnsan onuru bunlardan biridir. Daha önce de belirttim, yargıçlar elbette ülke sorunlarında duyarlı olmalı, gerektiğinde konuşmalı ve yazmalıdırlar. Ama vakurca mekin, bilgece hakim, Mecelle 1792 ve yansızca benimsedikleri dünya görüşlerini yargıya karıştırmadan, kimseye sövmeden, yargıçların sövmek diye bir lüksleri, ayrıcalıkları yoktur, olamaz da. Karşı görüştekilere söven bir yargıç artık bir suçludur. Onuru çiğnenen kişi de mağdurdur. Böyle bir yargıç, yansızlığını, yargıçlık yeterliliğini yitirir ve yargılama yasağıyla karşı karşıya kalır. C. Yargılama Yasası, Madde 21-23, bu 2. Yargılama olgusu, diyalektiği ve özgür tartışmayı gerçekleştirmek için icat edilmiştir. Söven bir yargıç, yargılamanın özünü algılayamamış demektir, bu 3. Yargıçların sövüşmeleri tehlikelidir dedim. Çünkü söven biri, karşı görüştekileri düşman cephesine sürmüş olur. Üstüne üstlük bu bir yargıçsa örnek daha da fecidir. Çünkü yargıçların bile söverek uçlara ittikleri bir toplumun insanları birbirlerini yok etmeyi tasarlayarak düşünsel soykırıma, genosit intelektüel başlarlar. İç barış tehlikeye düşer. Söven biri buna katkıda bulunmuş biridir. Dahası savunduğu görüşü de sevimsizleştirir, zayıflatır. Bu 4. Somut olaylarda yalnızca görüşler, yöntem ve biçem eleştirilmiştir. Yanıtlanacak olanlar bunlardı. İşi kişiliğe kaydırarak sövmek değil. Gelelim dildeki sövgülere. Özdeşmecilik akımı tutundu, çoğunlukça benimsendi. Akıma karşı olanlar dahil, sövenler bile üretilen yeni sözcükleri doyasıya kullandılar. Manyaklık, sapıklık, cehalet, hıyanet, havhavcılık, densizlik, dinsizlik, civilliyetsizlik, barbarlık, gaflet. Utku kazanmış. Salgın hastalık herkese bulaşmıştı. Aslında bulaşıcı bir sağlıktı bu. Kuşkusuz özdeşmeciler kadar karşıtları da yurtseverdiler. Hiçbiri vatan haini değildi. Hepsi de dil, ülke, yurt, insan sevgisi ve kaygısıyla tutum takınıyorlardı. Ama akıma karşı olanların, özellikle sövenlerin iyileştirilemez bir kusurları vardı. Önyargılıydılar. Sövüp saydılar, ipleri kopardılar. Bundan da sanırım en çok onlar ve bir ölçüde de akım zararlı çıktı. Oysa akımın bilimsel dayanakları birçok dilci, düşünür ve yazarcı açıklanmıştı. Bunlar incelenmeliydi. Bilimsel düzlemde tartışılmalıydı. Söz toplumlarına özgü ayaküstü düşünce üretmekten kaçınılmalıydı. Nitekim Fransızca gibi uluslararası bir dilde de özleşmeye gerek duyuldu. İngilizce ve Japonca sözcüklere Fransızca karşılıklar türetildi. 5.1.1976'da yürürlüğe giren Fransız Dilini Koruma Yasası üretilen yeni sözcükleri kullanmayanları cezalandırdı. Yasa toplumca senato ve mecliste en sağdan en sola bütün partilerce oy birliğiyle benimsendi. Kimse birbirine sövmedi. Fransa'daki bu gelişme için bakınız. S. Selçuk, Önce Dil, Ank. 1993, sayfa 9-53. Geçen yıl bu yasanın yerini daha oylumlu bir yasa aldı. Nasıl yaklaşmalının yanıtını bu üç somut örnekle sınırlandırıyorum. Kusurlarımız. Gerçekçi olalım. Eksikliklerle başa çıkmanın birinci koşulu onları oldukları gibi bilmektir. İkinci koşulu ise öz eleştiridir. Bu kendini kötüleme değil, tersine Sokratesçe kendini tanımadır. Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri 1000 yıla yaklaşmıştır. Ancak bu süre göçer toplumu, kültürünü, alışkanlıklarını unutmaya, bırakmaya, yerleşik toplum kültürüne geçmeye yetmemiştir. Bu bir yere kadar doğaldır. Çünkü her toplumun gözelerine değinsilmiş bir kültürü vardır. Bu kültür ne bir çırpıda oluşmuştur ne de bir çırpıda yok edilebilir. Esasen hüner göçer kültürünü yok etmekle değil, onu bir kolaylaştırıcı, katalizör olarak kullanmakta yatar. Tıpkı Atatürk'ün özlediği gibi. Göçer adı üstünde durmadan yürüyen biridir, irecendir, bu yüzden günübirlik yaşar, günübirlik düşünür. Yarınsızdır, tek kaygısı bugünü kurtarmaktır. Yarınsız olduğundan geleceğe yönelik izlencesi yoktur. Kısa erimli, yüzeysel, kolaycı çözümlerin kıskacında ve sarmalında kıvranan toplum, yerinde sayar gelişemez, kalıcı çözümler yürütemez. Ürününü meyveli ağacı bile taşlayarak devşirir, gelecek yılın meyvesini düşünmez. Bugün dahi Türkiye'mizi göçer düzenini yolda kurar, hele bir yola çıkalım diyenlerin yönettiği gerçeğini unutabilir miyiz? Göçerleri bir arada tutmanın biricik ve vazgeçilmez yöntemi, mono toplum kültürünü benimsemektir. Düşünme baştakinin işidir ve kaynağı ondan menkuldür. Öbürlerinin işi ise içgüdüsel olarak baştakine uymaktır. Söz büyüğün kültürüne yaslanmış bir toplumda diyalektik, diyalojik ilkeler gelişmez, gelişemez. Esasen diya toplumu ilkelerini mono toplumu olan göçerlere uygularsanız toplum darmadağın olacaktır. Çünkü bu kurallar onun doğasına ters düşer. Göçer toplumun yerleşik kültüre geçemediği sürece farklılaşma da gerçekleşemez. Dahası farklılaşma tarımsal toplumu aşmış, zenaat toplumuna geçmiş kentlerde oluşur. Göçer toplumu bu evrelerden hiçbirini yaşamamıştır. O yüzden başkalıkları yadırgar, onlara katlanamaz. Durmadan yürüyen yarınsız, izlencesiz, tek kişinin düşünüp öbürlerinin uyduğu böyle bir toplum, eğer bir de teolojik çağ yaşıyorsa, orada tek biçimli kullar var demektir, kişiler değil. Yürüyen kulların masası, sandalyesi, kalemi olmaz. Başat organ kulaktır. Duyduklarıyla yetinip yargı yürüten insanlar söylencelerin tutsağındadır. Her duyuşla başkalaşıma uğrayan söz son kulakta ve dudakta bütünüyle değişir. Dogmalar, boş inançlar alabildiğine bollaşır. Çünkü belleğin yerini henüz yazı almamıştır. Söz yazı gibi yeniden okunup gözden geçirilmediğinden söz toplumu insana eleştiri alışkanlığını kazanamamıştır. Bir toplumda akılcılığın yerini inanç almışsa, o toplum ancak olsa olsa en çok ortaçağ toplumu olabilir. Köreltmecilik, obskürantizm ve skolastik aktarmacılık kuşaktan kuşağa değişmez yargılar sunar. Toplum olduğu yerde kalır, yaşlı bir ağaç gibi için için çürümeye durur. Tıka basa ön yargılarla, klişelerle, kalıplarla dolu, bu yüzden de hastalıklı beyinler yaratıcılığını yitirmiştir. Yazı toplumuna geçebildiğinde bile bu alışkanlıkların çoğundan sıyrılamaz göçer. Yazıya değil belleğine danışır. Çalışırken masasında bir sözlük bile bulundurmaz. Ana dilini bile yanlış kullanır. Ayırdına varmaz. Çünkü kitap okuma alışkanlığı ancak yerleşik yazı toplumlarında oluşabilir. Söz büyüğün toplumunda baştakinin düşünceleri, yargıları elbette ilişilmez, tabu olur. Bu dokunulmazlığı çiğneyen aykırılar hemen hizaya getirilir ya da toplum dışına çıkarılır. Eleştiri düşünceye değil, büyüğün kişiliğine onunla bir saldırıdır. Bağışlanamaz. Hemen kan davasına dönüşür. Böyle bir toplumda diyalog gerçekleşmez. Çünkü düşünce özgürlüğünün ve eleştirinin konuları ya yoktur ya yasaktır. Toplum ucun ucun söylenir, için için mumurdanır ama söylemez, konuşmaz. Kapalı bir toplumdur. Kapalı toplum tıpkı yakın akraba evlilikleri gibi, hasta insanlar üretir, birey yaratamaz. Yaratılan çok yüzlü ve uygitsinci, konformist. Kullarla ise hiçbir yere varılamaz. Aslında toplum değil topluluk, örgüt değil yığma olgular söz konusudur. Düşünme alışkanlığını yitiren bir topluluk üretemez. Gelelim özendiğimiz öz niteliklerimizi dişlileri arasında öğütüp yitirmeden çağcılaşma hedefi olarak seçtiğimiz Batı toplumuna. Bu yerleşik toplumdur, diya toplumudur, başat organ gözdür, toplum yazı toplumudur, bellek yerini yazıya bırakmıştır, göçer toplumunun tersi bir kültür oluşmuştur, kalıcı çözümler peşindedir, yarınlıdır, bireycidir, farklılıklar zenginliktir. Gelişme dinamizmi buna yaslanır. Çoklukta birlik, unita multiple, çoğulculuğu, çok mantıklılığı, çok sesliliği gerektirmiştir. Kentleşme, saydamlık, açıklık, hoşgörü, akılcılık, sürekli değişme ve yaratıcılık, eleştiri ve özgür tartışma onun çarpıcı nitelikleridir. Yerleşik diya toplumunda eleştiri ve tartışma kültürü alabildiğine gelişmiştir. Berikiler ve ötekiler o toplumda yalnız bedenleriyle değil, beyinleriyle ve düşünceleriyle barış içinde ve insanca yerlerini almışlardır. Bir yanda eleştiriye sımsıkı kapalı mistik söylence, mitos toplumu, kollar yen içinde kırılıyor. Hazır, prefabrike bilgiyle yönetiliyor, sorgu sual yok, bu doğu toplumudur. Karşısında ise saydam, açık, sorgulayıcı bireylerden oluşan yazı ve akılcı söz, logos toplumu. Doğru sorma, doğru düşünme, kurallarının geliştiği çoğul düşünen bir toplum. Bu Batı toplumudur. İki toplum arasındaki dokunuşmazlığı yaşamada yansıyacaktır elbette. Eğer göçer toplumuna yerleşik toplumun kurallarını, yasalarını bir çırpıda alıp uygulamaya kalkışırsanız olacaklar bellidir. Önce bir kültür şoku yaşanacaktır. Bu kuralların çoğu ya kağıt üzerinde kalacaktır ya da günübirlik, kısa erimli çözümlerle onların içerikleri boşalacaktır. Terimler, kavramlar anlam kaymalarına uğrayacaktır. Bu bir yozlaşmadır. Bu yozlaşmayı saptamanın yolu ise kendi yaptıklarına bakarak kendi kendine övünmekle değil, bilimsel temelde karşılaştırmalı araştırmalar yapılarak gözler önüne serilmekle olur. Çözüm. Daha önceki sözlerim sanırım Batılı yerleşik toplum olabilmenin gizini yeterince ortaya koydular. O da şudur. Yerleşik topluma maddi olarak değil kültürel olarak geçmek. Yerleşik toplum kültürünün alışkanlıklarını benimsemek. Bu ise her şeyden önce diya toplumunun gereğine uygun olarak tartışma, eleştiri kurallarının bilincine ulaşmakla olur. Hedef çağcıl toplum, araçlar ise bilim ve akılcı tartışmadır. Tartışma vazgeçilemez bir yöntemdir. Eleştiri ise onun dayattığı bir zorunluluktur. Dahası eleştirmek kamusal ahlak anlamına giren bir ödevdir. Bireysel ahlakın alanına değil, en az iki kişiyi gerektirir. Kamusal halkın gereklerine birey uymakla yükümlüdür. Onun üzerinde tasarrufta bulunamaz. Bu yüzden bireyin kamusal ahlak alanına giren eleştiriden vazgeçmeye hakkı yoktur. Çünkü o bir ödevdir, hak değildir, vazgeçilemez. İlle de yerine getirilecektir. Dost hatırı için eleştiriden vazgeçen biri, hem topluma hem de yanılgısıyla baş başa bıraktığı dostuna ihanet ve kötülük etmiş olur. Oysa göçer toplum kültüründe eleştiren kişi uyumsuz kötü biridir. Göçer toplumundan yerleşik topluma geçildiğinde bile bu görüş etkisini uzun süre sürdürür. İşte önce bunu yenmek ve eleştirinin bilincine varmak gerekir. Eleştirinin tartışmanın konusu ve sınırı söylenen ya da yazılan düşüncedir. İzlenen yöntemdir. Tartışanların, eleştirenlerin arka düşünceleri, amaçları, güdüleri değil. Bunlarla düşünceler arasında nedensellik bağı yoktur. Arşimet karısını aldatsaydı kaldıraç yasaları, Einstein eşcinsel olsaydı görelilik kuramı geçersiz mi olacaktı? Düşünceler onları üretenlerin kişisel zaaf, kaygı ve güdülerinden sorumlu olamazlar. Tartışmacı iç dünyaların polisi değildir. Eleştiriyi, tartışmayı konunun dışına kişiliğe kaydıran bir kişi düşünsel yetersizliğini vurgulamış biridir aslında. Tartışan, karşı görüşü değerlendirmek, tartmak, eleştirmek zorundadır. Düşünceler arasında hiyerarşi olamaz. Hiçbiri küçümsenemez. Karşı görüşü değerlendirmeden saygılıyım demek aslında ikiyüzlü bir saygısızlıktır. Tartışma, eleştiri önyargısız yapılmalıdır. Tartışan, eleştiren çürütebilir görüşler ileri sürdüğünü önceden benimsemelidir. Çürütüldüğünü gördüğü anda da görüşünde direnmemelidir. Tartışma, bencil ve kişisel tutkuların dışlandığı bir nefis eğitimidir. Eski deyişle mücadeledir. Buna hazır olmayanlar, insan sayısınca görüş olabileceğini ve tek doğrunun kendi doğrusu olmayabileceğini kabul etmeyenler, tartışma yeterliliğine sahip olamazlar. Kategorik götürü, yalın kat, şabloncu gerçeğin tamamı üzerinde tasarrufta bulunan toptancı önyargılar, eleştirinin doğrunun ve gelişmenin düşmanıdır. Doğrunun karmaşık olduğunu sürgüt reddederler. Bunları ekenler saldırganlık biçerler. Esasen gelişmenin baş belası olan önyargılar, tartışma birisi görüşlerdir. Tartışma düello, bilek bükme yarışı değildir. Yeneni yenileni olmaz. Yanlış bile doğrunun yaratılmasında katkısı olan bir öğedir. Tartışmada eller yukarı deme, mat etme girişimleri ve amaçları yozluğun ta kendisidir. Tartışanlar gerçeğin heykelini birlikte yontarlar. Eleştiri ve tartışmayı yasaklamak insan doğasına terstir. Dikkat edin, bir başına düşünen biri bile yapay hasımlar yaratarak karşı görüşleri değerlendirerek diyalojik ilkeye uyar, kendi kendine konuşur ve doğruyu bulmaya çalışır. Sağlıklı bir insan ve toplum olmanın ilerlemenin vazgeçilmez koşulu eleştiridir. Eğer bir toplumda tek bir görüş varsa orada hiç kimse düşünmüyor demektir. Eleştirilmeyen, tartışılmayan görüşler önyargı adaylarıdır. Orada sorunlar sürgüt ya ertelenir ya da toprağa gömülür. Günün birinde de patlarlar, toplum sarsılır. Tartışmaya kapalı mono toplumları insanlara tarihin en karanlık çağlarını yaşatırlar ve kendi mezarlarını kazarlar. O toplumlara ve değerlerine karşı çıkanlar, önce skandalın özneleri, daha sonraları ise tarihin yüz akları olmuşlardır. İsa, Muhammed, Mor, Galile, Rousseau, Voltaire gibi. Ancak bunlar sayesindedir ki eski köye yeni adet gelebilmiştir. Tartışmada eleştirilenin takınacağı tutum bellidir ve tektir. Doğru mu, yanlış mı sorusunu sormak. Eleştiriye öfkelenmek içgüdüsel ve ilkel bir davranıştır. Dahası eleştirilen kişi, görüşünü ya da yöntemini değerlendirmeye değer bulduğu için eleştirence onurlandırılmış biridir. Bizi düzeltecek olana pençemizi değil elimizi uzatalım diyen Montaigne'e kulak verelim. Bana ters düşüldüğü zaman öfkem değil dikkatim uyanır. Bana karşı çıkana, beni eğitene doğru yönelirim. Gerçek kaygısı hepimizin ortak kaygısı olmalıdır. Doğruyu kimin elinde bulursam bulayım, bayram ederim. Okşar, alkışlarım, teslim olurum. Eze, Frans, Luzayr, Paris, 1967, Kitap 3, Bölüm 8, Sayfa 571. Ödünç alıp aktardığım düşünceleri saymam, tartarım, değerlendiririm. Eğer onları sayarak değerlendirseydim, onların iki katı oranında yüklü olurdum. Kitap 2, B.10, Sayfa 248. 1909'da ünlü Türk bilimci Martin Hartmann, eleştiriye kapalılığın Türk toplumunun ilerlemesine önlediğini yazmıştı. Söz büyüğün temeline dayalı ezberci öğrenimi kökten değiştirmeli, metodik kuşkuyla her düşünceyi sorgulayan kuşaklar yetiştirmeliyiz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Yunus, gerçekleri olduğu gibi kabul edelim. Önce dilimizi kirli sözcüklerden arındıralım. Temiz sözcükler girişimi operasyonu başlatalım. Eğer Türk toplumu tartışmıyor, 21. yüzyıla beş kala hala sövüşüyorsa çok şeyimiz eksik demektir. Bu olgu bizi uyanmalıdır. Kimileri bu sövüşmelere sağırlar diyaloğu diyor. Bence o bile değil. Sağırlar birbirlerini duymazlar ki diyalog kurabilsinler. Sövüşenler ise hiç düşünmezler. Sövüşenler ve sağırlar yalnızca gürültü çıkarırlar. Sonuç aynıdır.